6. ayrım, sayfa 129. 16 kardeşten biri İdiz. Dicle tarım alanlarıyla, meyve bahçeleriyle ünlü bir ilçesi Diyarbakır'ın. Güneydoğu'nun sudan nasibini almamış kurak topraklarına benzemiyor. Arazinin yarısı meşe ağaçlarıyla, ormanlarla kaplı. Bu yüzden de çok yağmur alıyor. Neredeyse küçük birer kavun büyüklüğündeki narlar pıtrak pıtrak çatlamış dalların üzerinde. Çoğu evin arka bahçeleri birer küçük bostan. Yörenin bereketi konuk olduğumuz aileye de yansımış ki tam 16 kardeşler. 16 kardeşten sadece 3 tanesi kız. Babanın ilk eşinden 12 çocuğu olmuş. Anne rahatsızlanınca yeni bir eş almış. İdiz birinci eşten doğan kız evlat. Ağabeylerden biri memurmuş. Bir diğeri askerden yeni dönmüş, İngilizce öğretmenliği yapacakmış. Diğeri sağlık ocağında sıtmayla savaş memuruymuş. Erkek kardeşlerden biri zihinsel engelli. Babaları İdiz 3 yaşındayken kanserden ölmüş. Her iki anne çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam etmişler. Aralarında hiçbir geçimsizlik olmamış. Kardeşler de birbirlerinin arasında öz üvey ayrımı yapmıyorlar. Özellikle zihinsel engelli kardeşe gösterilen sevgi, anlayış ve onu da günlük hayata katarak kendileriyle birlikte yaşatma çabaları inanılır gibi değil. Eve her biri lise mezunu olan ağabeyler bakıyor. Zaten iki katlı evi de kendileri yapmışlar. Biz evin arka bahçeye bakan balkonlu salonda oturuyoruz. Yandaki odada zihinsel engelli kardeş yanımıza gele gide televizyon seyrediyor. Onun hep seyrettiği dizisi var şimdi ama aklı bizde kaldı diyor ağabeylerden biri. Derken ikram başlıyor. Gözlemeler, lahmacunlar ve ayranlar geliyor ortaya. Tokuz demenin bir anlamı yok buralarda. İkramın mutlaka yapıldığını ve geri çevrilmeyeceğini biliyoruz artık. Yemek yerken ağabeylerle sohbet ediyoruz. Niye bu kadar çok kardeş olduklarını soruyorum. Her birini isteyerek mi doğurmuş anaları? Babama kendi annesi, evlen ve doğurtabildiğin kadar doğurt, neslin üresin demiş diyor ağabeylerden biri. Anası 12. çocuktan sonra başka çocuk doğuramaz hale gelmiş zaten. O anadan doğan son çocuk da zihinsel engelli olmuş. İdiz bu tür düşüncelerin ve koyu taassubun kesinlikle değişmesi gerektiğini söylüyor. Tek çareyi de eğitimde buluyor. Hem erkeklerin hem de kızların en az liseyi bitirmeleri gerektiği görüşünde. Ama yörelerinde bu görüşlere sahip insanlar azmış. İdizlerin ailesinde kardeşlerin arasındaki dayanışma duygusu ve sevgiden, hatta zihinsel engelli kardeşe gösterilen sevecen ilgiden, eğitimin aile ilişkilerinde bile ne kadar önemli bir rolü olduğunu gözlemek mümkün. Çocukların okutulduğu evlerde aile bağları bile bambaşka oluyor. İdiz, Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları bursunu lise 3'teyken sınıf öğretmeninden öğrenmiş. Yıl sonunda üniversite girişlerine hazırlanmış. Ağabeyleri ona sınavı kazandığı takdirde yardımcı olacaklarını söylemişler ama İdiz burs kazanmasaymış okumayı düşünmeyecekmiş. Çok kalabalık bir aileye bakan ağabeylere bir de kendi masraflarını yıkmak istemiyormuş çünkü. Ekim ayında okullar açılmadan bursu kazandığının haberi gelmiş. Bursu kazandığı için bugün eğitim fakültesinde okuyabiliyor. Aynı fakültede okuyan bir kız arkadaşıyla birlikte küçük bir ev tutmuşlar. Her ikisinin de geleceğini çok parlak görüyor İdiz. Felsefe üzerine master yapmak istiyor. Bursu devam edecek olursa üniversiteden sonra da okumayı sürdürecek. Dicle'de kendi yörelerinden yüksek tahsil yapmış bir kız olmanın gururunu hem kendi yaşamak istiyor hem de çevresine yaşatmak istiyor. Marulların, patlıcanların, domateslerin yetiştiği arka bahçeye iniyoruz hep birlikte. Nar ağacının gölgesine yerleştirdikleri bir semaverde kızlar çay demliyorlar, özürlü genç de bize ikram etmek için sebze topluyor. Birden ağabeylerden biri elinde bir kemanla beliriyor. Bir bostanın ortasında, lahanaların, patlıcanların arasında duran genç bir erkek kemanını omzuna dayamış konser veriyor bize. Öğlen saatlerindeyiz. Güneş iyice yükselmiş gökte fazlaca ısıtıyor bizi. Ama hiç etkilenmiyoruz sıcaktan çünkü o anda Dicle'nin bir kenar mahallesinde iki analı 16 çocuklu bir evden keman çalan bir genç adamla felsefe masterı yapmaya hazırlanan ve geleceğe umutla bakan bir genç kız çıkabilmiş sürrealist bir resim gibi duruyorlar karşımızda. Bir tek bulut yok havada, ufkumuz pırıl pırıl, güneş içimizi ısıtıyor. Çiçeğe durmuş bahar dalları çok yakında yemyeşil bir ağaca dönüşecek ve pıtrak pıtrak meyve verecek, biliyoruz. Yüreğimizde hissediyoruz bunu. Fulya. Fulya ile ileriki sayfalarda sizlere ayrıntılarıyla tanıtacağımız Erzurum'daki yönderlik programı eğitim çalışmasında tanıştık. Annesiyle birlikte bu programa katılabilmek için Erzincan'dan gelmişti. 18 yaşındaydı, üniversitede 1. sınıfta fen bilgisi öğretmenliği okuyor ve fizikçi olmak istiyordu. Ona, Fulya, Doğu illerinden birinde yetiştiğin halde yüksek öğrenimine başlayabilmiş şanslı kızlardan birisin. Eğitimini tamamlayınca neler yapmayı düşünüyorsun diye sorduk. Önde gelen üniversitelerin birinde sözü dinlenen biri olmak istiyorum. Bir kere mutlaka doçentliğe kadar yükselmeliyim dedi. Niçin? Bana verilen emeklerin hakkını ödemek için. Bakın, ben ailem ve bana burs verenleri göz önünde bulundurarak hareket ettim hep. Ailem bana emek veriyor, bir kurum da bana burs veriyor, bunların karşılığını ödemem gerekiyor diye düşündüm. Çok çalıştım. Sonra okul bitti, sıra sınavlara geldi. Sınavı geçemezsem bütün emekler boşuna gidecek diye düşündüm. Yine çok çalıştım, sınavı verdim. Beni bu kadar okuttular, ben de karşılığını verdim işte diyebilirdim. Ama iş orada da bitmiyor. Şimdi çevreme ne verebilirim diye düşünüyorum. Tam o noktadayım şu anda. Yaptığım iş yerini bulacak mı? İhtiyaca yanıt verebilecek miyim? Eksiklikleri tamamlayabilecek miyim sorularını soruyorum kendime. Yaptığın iş yerini bulacak mı? Eğitimimi tamamlayınca doğuya dönersem evet. Batı bölgelerinde yaşayanlara verebileceğim fazla bir şey olmayabilir. Herkes batıya yönelmiş durumda zaten. Ama asıl ihtiyaç bu taraflarda. Bu yörenin ihtiyaçlarına cevap verecek insanlar lazım. Örneğin üniversitede çalışacak olursam sık sık paneller, oturumlar düzenleyeceğim. Yavaş yavaş anlayışların, alışkanlıkların değişmesi gerekiyor ki yol alalım. Biliyorsunuz burada kızlar hep ikinci plandadır. Erkekleri okula yollarlar, paraları olmasa bile gece çalışır, gündüz okur diye düşünürler. Kızlar için namus meselesi çok önemlidir. Aman kızların ailesine laf gelmesin, kulakları rahat olsun. Bu nedenle biz kızlar okurken bir de sırtımızda bu korkuyu taşırız. Ödümüz patlar, dedikodu filan olur diye. Ama her şeyi göze alıp okumak lazım. İnsan kendi kaderini kendi belirliyor. Sen anneninkinden daha değişik bir yaşam mı istiyorsun kendin için? Çaresi yok öyle. Bunu mutlaka yapacağım yani. Sırf parasal açıdan da bakmıyorum bu işe. İnsan okusa da okumasa da bilinçli olmak zorunda. Fizik alanında da yapmak istediğin şeyler var mı? Hani birileri vardır ya, kalabalıkların arasından sivrilir çıkar. Ben de öyle olacağım. Ben şimdi 1. sınıftayım. Şu anda çalışmaya başladım bile. Doçent olmayı kafama koyduğum için dil öğrenmeye başladım. Bu kadar hırslı olmamın nedeni yetişme şartlarım herhalde. Babaların çalıştığı, çocukların da yediği rahat bir ortamdan gelseydim böyle olmazdım. Ben batan gemiden kurtulmaya çalışan fare gibi hissediyorum kendimi. Ayak uydurmak değil de gidişi değiştirmeliyim. Beni yaşadığım çevre bu hale getirdi. Yoksulluk, cahillik, bana uymayan çok şey var. Ben öyle olmayacağım, bütün gücümle bunların karşısında olacağım diyorum. Bu yönderlik programı senin için ne ifade ediyor? Yararı olacak mı sence? Program çok iyi oldu. Geldiğime de çok memnunum. Hem insan davranışlarına hem de kendime dair çok şey öğrendim. Ama yönderimin benim hızıma erişebilmesi lazım. Ben çok hareketli bir insanım. Yönderini henüz tanımıyorsun. Hayır, bu doldurduğumuz anketler var ya, onlar incelenecek, karakter analizlerimiz belli olacak, her birimize uygun kişi öyle saptayacaklar. Dilerim benim gibi yerinde duramayan azimli biri olur. Fulya bu hızla giderse yakın zamanda sadece kendinin değil çevresindeki kadınların da kaderini değiştireceğe benziyordu. Toprağa delerek çoktan aydınlığa çıkmış, yüzünü güneşe dönmüş bir kardelendi o. Buraya kadar gelmişken kızlarının hayallerinin arkasında duran yürekli annelerden biriyle de konuşmak istedik. Onların da neler yaşadıklarını, neler düşündüklerini öğrenmek için. Fulya'nın annesi. 14'ünde 15'inde var yok, karnı burnunda çocuk annelerdik. Çeşme ile tarla, beşik ve kundak arasında çocuklarıyla birlikte büyüyen. Tekin Gönenç. Kızını ta Erzincan'dan Erzurum'a kadar eliyle getirmiş olan Fulya'nın annesi, otelin lobisindeki koltukların birine oturmuş, konferans salonunda seminere katılan kızını bekliyordu sabırla. Sabır göstermeye alışıktı zaten. Doğurduğu çocukların sadece 6 tanesi hayattaydı. 30 yaşına kadar başından 8 doğum, 4 düşük geçmişti. 3 kez ikizlere hamile kalmıştı. İlk iki ikizi doğurmuş, üçüncü ikizin tekini aldırmış, diğerini düşürmüştü. İkizlerin kimi ölmüş, kimi kalmıştı ve işte şu anda beklemekte olduğu kızı ikinci takım ikizin hayatta kalan tekiydi. En büyük oğlu 27 yaşındaydı. Onu liseye kadar okutmuştu. Üniversiteye gitmek istememişti oğlan, sınavlara bile girmemişti. Bir yerde çalıştığı da yoktu. Annenin tabiriyle ortalıkta dolanıyordu. Kızlarından birini 14, diğerini 17 yaşında evlendirmişti. Bir başka kızı öğretmen olmak için Samsun'da okuyordu. Bir oğlu da Anadolu Öğretmen Lisesi'nin son sınıfındaydı. Kocası ayda 340 milyon maaş alan bir işçi emeklisi olduğu için Fulya'nın kazandığı burs yaraya merhem gibi gelmişti doğrusu. Zaten bu Fulya, ikinci ikizlerin yaşayan teki, iki kişilik beyin taşırdı kafasında. Akıllıydı. Bu yüzden tartışmayı göze almıştı ya, iş bulamadığından evde oturup duran ve her şeye burnunu sokan oğluyla. Anasıyla kız kardeşini göndermek istememişti Erzurum'a oğlu. Ta Erzincan'dan kalkıp ne yediği belirsiz bir toplantıya gideceklerdi kadın başlarına. Ne işleri vardı oralarda? Oysa babaları her zaman ben gerekirse dilenirim ve okumak isteyeni okuturum demiş durmuştu ama artık kocamıştı. Laf geçiremez olmuştu evdeki azgın boğaya. Günde 3 paket sigara içen astım hastasının oğluna cevap verecek sesi mi kalırdı? Hırıltısı ta 3 sokak öteden duyulsa da hala evini geçindirmek için her bulduğu işe koşan adamın kafa tutacak hali mi olurdu? Öksüre tıksıra itiraz etmişti oğluna. Oğlan da giderlerse karışmam bak demişti. Tehdide pabuç bırakmamıştı anne. Elbette karışma. Ne hakkın var karışmaya demiş, kızını otobüse atıp getirmişti buraya kadar. Doğuda kahvelerden çıkmayan erkeklere sözü geçmezdi kadınların. Hep erkeklerin dediği olurdu. Erkeklerin her dediğini yapa yapa, sözlerini dinleye dinleye, kahırlarını çeke çeke ve doğura doğura bellerini doğrultamaz olmuşlardı kadınlar. Ne var ki Fulya'nın annesi çektiği bunca acıdan sonra hem akıllanmış hem de dillenmişti. Sabahtan akşama kadar sobanın karşısında yan gelip yatan bu ilk oğlun doğurduğunda 15 yaşındaydı. Kocası bebe 6 ayını bile doldurmadan onu yine hamile bırakıp askere gitmişti. İlk ikizlerini kocası askerdeyken bir kış günü karların içinde doğurmuştu. O yıllarda sütün kilosu 5 liraydı ama annenin cebinden sadece 4 liracık çıkabilmişti. İkizler doymak bilmiyordu. Ayrıca bir de eteğinde henüz sütten kesilmemiş bir yaşlarındaki oğlu vardı doyurulmayı bekleyen. Bir gün sütü yetmediği için açlıktan avaz avaz ağlayan ikizlere un kavurmuş, suyla karıştırıp içirmişti. Akşama doğru ikizler alttan üstten gitmeye başlamışlardı. Bir yandan kusma, bir yandan da su gibi ishal. Komşuların haber saldığı bir doktor gelmişti eve. Bebeğin kötü durumda olanını kapıp ilçedeki hastaneye götürmüştü serum takmak için. Ertesi gece evde kalan bebek fenalaşmıştı. Derisi kemiğine yapışmış, gözleri kaymaya başlamıştı. Ne yapabilirdi ki tek başına gecenin ortasında? Kocası hala askerdeydi. Evinde 2 yaşına yeni basmış bir oğlan, dışarıda diz boyu kar. 3 gün sonra doktor ikizin tekini sağ salim getirmişti ama ne görsün, evde bıraktığı kız bebe bir gece önce sizlere ömür. Kocası askerden döner dönmez hemen yeni çocukların imalatına başlamak istemişti. Yapma etme diye yalvarmıştı kocasına, neyle besleriz, nasıl bakarız? Eve 2 ekmek getireceğime 4 ekmek getiriveririm. Ne olacak diye yanıtlamıştı adam. 2 fazla ekmekle her iş bitiyormuş gibi. Anne yine hamile kalmıştı. Bu kez de bir tanesi yine bakımsızlıktan ölecek olan başka bir çift ikize. Bir yıl sonra kendi dertleri yetmezmiş gibi bir de 39 yaşındayken doğum sonrasında iyileşemediği için ölen anasından kalan bebek kardeşi gelmişti evlerine. Babama doktor o kadar söylediydi. Bu kadın hastadır, en az 3 ay hiçbir iş yapmayacak, istirahat edecek diye. Hiç olmazsa 40 gün müsaade et dinlenmesine, öyle değil mi? Ama kim dinler doktoru? Anamın lohusalığında harmana koşturdu, çiftliğe koşturdu, hayvana koşturdu babam. Anacığım öldü gitti, bir aylık kardeşim kaldı mı elime? Ben zaten emzikliydim, mememe bir de kardeşime aldım. Fulya'nın annesi 20 yaşında bile yoktur ama memesinde 3 bebe, eteğinde biri olan çocuğu vardır. Kocası 2 fazla ekmekle büyüteceği yeni çocuklara hazırlanır habire. Kimini doğurur, kimini evde hazırladığı koca karı ilaçlarıyla düşürür, hastalanıp aylarca kanar. Kimini kendi başına işlere girişmesin diye sevabına doktor halleder. En son hamileliğinde yine doktora gider, kürtaj için yalvarır. Doktor 30 yaşında 7 çocuğa bakmakta olan yoksul anayı acır, yapar kürtajını. Birkaç gün sonra evde yalnızdır, kocası kim bilir nerelerde iş peşindedir, gece yarısı bir kan gölünün içine uyanır. Hemen anlar, yine ikizlere gebe kalmıştır, doktor ikizin tekini almış, diğerini de şimdi o düşürmektedir besbelli. O haliyle yatağından kalkar, leğene su doldurur, oturur içine. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi, yine çocuklarının, ocaktaki aşının, avluda dolanan tavuklarının başındadır anne. İşte bütün bunları yaşamış olduğu için sobanın sıcağına yaslanmış, kendine kafa tutan oğlun dinlemez, alır kızını getirir yönderlik programına ve bana der ki, keşke geriye dönebilsem de yaptıklarımın hiçbirini yapmasam. Ve kocama desem ki, yeniden dünyaya gelsek, sen sen olsan, ben ben olsam, ben sana asla varmazdım be adam. Benim yaşadıklarımı yaşamasın diye kattım Fulya'mı önüme, getirdim buralara kadar. Onun hayatının benimkinden çok daha anlamlı, mutlu ve başarılı olması için. Burs töreninde bir önder, Köprüköy Kaymakamı Tülay Baydar. Çağdaş Türkiye'nin çağdaş kızlarının Erzurum'da yönderlik programı eğitim çalışması ile aynı günlerde düzenlenen burs dağıtma töreninde protokol sıralarında oturan gencecik, incecik, zarif, güzel biri vardı. İnsan ilk bakışta onu üniversitenin son yıllarında okuyan bir öğrenci zannediyordu. Oysa bir kaymakamdı o. Ne çetin ceviz olduğu zarif görüntüsünden hiç belli olmayan bu genç kadın Erzurum'un Köprüköy Kaymakamı Tülay Baydar'dı. Burslarını alarak yeni bir eğitim dönemine başlayan kızlarımıza onları yüreklendirmek için ondan daha anlamlı ve somut bir örnek gösterilebilir miydi? Burs dağıtımı sonrasında kızlar genç kaymakamı gıpta ve sevgiyle çevreleyip uzun süre ayrılmadılar yanından. Kim bilir belki bir 10 yıl içinde onun yerinde olmayı düşünüyorlardı. Kızların sorularının, sevgi gösterilerinin ve teker teker çekilen resimlerinin sona ermesini sabırla bekledikten sonra biz de nihayet Kaymakam Tülay Baydar'ın anlattıklarını dinlemek şansına kavuştuk. Ben Ağrı Tutak doğumluyum. Doğuda doğdum. Doğuda yetiştim. Bölgeyi, yöreyi bilen bir insanım. Dolayısıyla çağdaşlaşmanın temel koşulunun eğitim olduğunu hem görerek hem yaşayarak öğrendim. Bu nedenle Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesi bana çok özel bir anlam ifade ediyor. Kızlarımıza elimizden gelen yardımı yapıyoruz okuyabilmeleri için. Ama herkes benim kadar şanslı olamıyor. Benim gibi okuma fırsatını yakalayamamış çok arkadaşlarımız var. Köylere gittiğimizde çok üzücü durumlarla karşılaşıyoruz. Ben her zaman kişisel yaşamımı onlara aktarıyorum. Çünkü hedef gösterdiğiniz zaman o hedefe ulaşmak çok zor değildir. Hedefi mutlaka göstermeniz ve o yöne doğru iteklemeniz, desteklemeniz gerekiyor. Kızlara ben Ağrı'nın Tutak ilçesinde doğup kaymakam olabilmişsem sizler de olabilirsiniz. Hatta vali, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz. Bakın bugün Türkiye'de benim gibi 17 kadın kaymakam daha var, yeter ki isteyin gerisi gelecektir diyorum. Önemli olan bilinçaltına yerleşmiş okuyamaz, yapamaz, edemez gibi ön yargıları ve kızdır ne diye okusun ki anlayışını değiştirebilmekte. Bu anlayışı değiştirme yolunda çok yararlı bir proje bu, Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları. Ne var ki bu değerli projenin yaygınlaşabilmesi için güçlendirilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Evet, bu projenin yaygınlaşması, eğitim gören kızların sayısının 5000'den 500 bine çıkabilmesi için güçlenmesi, desteklenmesi gerekiyor. 500 bin eğitimli kızın Doğu'nun ve Güneydoğu'nun ufkunu genişletip aydınlatacaklarına, ülkemizin üstünde parlayan güneşi hiç batırmayacaklarına inanıyoruz. Şu anda çeşitli okullarda okumakta olan 5000 kızın varlığıyla bir ışık hüzmesinin bulutların arasından sıyrılarak kuytuda kalmış vatan köşeleri nasıl ışıttığını, umutlarımızı nasıl yeşerttiğini sizlere gösterebilmek amacıyla yazdık gördüklerimizi, izlediklerimizi, dinlediklerimizi. Kardelenlerin bizde uyandırdığı umudu, sevinci sizlerle paylaşabilmek, 5000 kardeleni ilginizle, sevginizle 500 binlere çıkartabilmek için. Yönderlik programı. Günümüzden 3000 yıl kadar önce Anadolu'da yaşayan ve gözleri görmeyen bir şair, çevresindekilere inanılmaz güzellikte bir öykü anlattı. Öykü ağızdan ağza geçerek günümüze kadar geldi. Bu öykünün adı Odisea. Öyküyü anlatan şairin adı da Homeros'tu. Homeros öyküsünde evini ve ailesini geride bırakarak Troya Savaşı'na giden bir kahramanın Odysseus'un maceralarını anlatıyordu. Odysseus evinden ayrılırken savaştan sağ dönmeme ihtimalini göz önünde tutarak oğlu Telemakos'u, en güvendiği arkadaşı Mentor'a "Oğluma bildiğin her şeyi öğret" diyerek emanet eder. Mentor delikanlıya ne yapması gerektiğini hiçbir zaman söylemez ama gerekli her şeyi öğrenmesini ve doğru kararlar almasını sağlar. O zamandan beri mentor kelimesi gençlerin olgunlaşmalarına ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan değerli kişiler anlamında kullanılmaktadır. Mentor bir aile bireyi ya da bir öğretmen değildir. Sadece deneyimlerini ve bilgisini öğrencisiyle paylaşan bir yol gösterici, bir kılavuzdur. Bu program kapsamında mentor sözcüğü yerine yol gösterici anlamında yönder sözcüğü kullanılacaktır. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ve Türksel, Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları bursuyla ilk ve orta öğrenimlerini süresince ellerinden tuttuğu kızlarını yüksek eğitim yıllarında da yalnız bırakmamak ve başarılarının devamını sağlamak için yukarıda öyküsünü okuduğunuz mentordan esinlenerek mentor yönetim danışmanlıkla birlikte onlara bir yönderlik programı hazırladı. Programın amacı, ailelerinden ilk kez ayrılıp başka kentlere okumaya gitmiş genç kızların yeni çevrelerine uyum sağlamaları için eğitimleri süresince onlara destek verecek, sorunlarını paylaşacak, yollarına ışık tutacak, her konuda danışabilecekleri birer ablaya sahip olmalarıydı ki hayatta ilk adımlarını attıkları bu zorlu ve yoğun dönemde özgüvenleri sarsılmadan, yalnızlık duyguları depreşmeden başarı yolunda emin adımlarla yürüyebilsinler. Öğrencilere el verecek, yol gösterecek olan yönderlerin 30 yaşın üstünde, üniversite eğitimi almış, kariyer sahibi, kendi alanlarında başarıya ulaşmış gönüllü kadınlardan oluşturulmasına karar verildiğinde, Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesine maddi sponsorluğun çok ötesinde gönül koymuş olan Türksel çalışanları bizzat yönder adayları olmak istediler. Kurum içinden pek çok genç kadın yönderlik eğitimine katılmak için başvurdu. Ne var ki bu pilot proje için seçilecek yüksekokullu kızların sayısı sadece 46'ydı. Yönderlerin yarısının Türksel çalışanları arasından, diğer yarısının da bu projenin gelecekte Türkiye'nin projesi haline gelebilmesinde model oluşturabilecek basınımızın değerli kadın yazarları arasından seçilmesine karar verildi. Mentor yönetim danışmanlık uzmanları 2003 Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen oturumlarda yönder adaylarıyla önce tek tek görüşerek eğitim düzeyleri, aile yapıları, meslekleri hakkında bilgi edindiler. Sonra da yönder adaylarına kişilik envanterleri ve ayrıntılı anketler uygulandı. Bir sonraki görüşmede kendi kişilik analizleriyle ilgili bilgi alan yönderler 2 gün süren bir eğitim çalışmasına katıldılar. Yüksek okullara giden kızlar değişik kentlere dağılmış oldukları için onlara yönelik yönderlik programı eğitim çalışmaları 2003 yılının Kasım ayında kızların kolayca ulaşabilecekleri 3 ayrı ilde Diyarbakır, Erzurum ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Diyarbakır'daki çalışmaya Güneydoğu illerinde okuyan kızlar Erzurum'dakine doğu illerinde ve Karadeniz bölgesindeki yüksek okullara gidenler, İstanbul'daki toplantıya da Marmara Bölgesi üniversitelerinde okuyanlar katıldı. Onlar da yönderleri gibi uzmanlar tarafından teker teker ayrıntılı görüşme ve uygulamalardan geçirildiler. Kişilikleri, karakter özellikleri, aile durumları, kaçıncı çocuk oldukları, hayalleri, beklentileri, korkuları, endişeleri tespit edildi. Karakter özelliklerinin yanı sıra öğrencilerin yapmaktan hoşlanabilecekleri etkinlikler, yetenekleri, eğilimli oldukları sanat kolları da dikkate alındı. Bu kadar titizlikle hareket edilmesinin ana nedeni kızların kendilerine en yararlı olacak karakterleriyle uyuşabilecek yapıda bir yönderle eşleşmelerini mümkün kılmaktı. Kızlar kendileri için yapılan bu etkinlikten ve eğitim programından sadece yararlanmakla kalmadılar, özgüvenlerini pekiştirecek duygusal anlar da yaşadılar. Onlarla bir araya gelen uzmanlar ve psikologlar dertlerini dinliyor, kendileri hakkında sorular soruyor ve hiçbir karşılık beklemeden onların iyiliği için uğraşıyorlardı. Hayatları boyunca hep büyüklerinin arzuları doğrultusunda hareket etmiş olan kızlara uzmanlar nasıl bir gelecek düşlediklerini, kendilerini hangi sıfatlarla tanımladıklarını ve kendilerine yol gösterecek yönderlerinde ne gibi özellikler görmek istediklerini soruyorlardı. Kızlar bu çok özel ve baş başa konuşmalarda kendilerini tanıyor, bir aynaya bakarmış gibi yüzlerinin gerisindeki ruhlarını görebiliyor ve belki de ilk defa gizli kalmış yeteneklerini ve duygularını keşfediyorlardı. Biraz şaşkındılar çünkü gördükleri yakın ilgi bir ilkti hayatlarında. Mutluydular çünkü önemseniyorlardı. Bu buluşmalar sırf kişisel analiz ve eğitim toplantıları değil, sosyal olaylardı aynı zamanda. Gerçi uzmanların onlara bizzat sahnelettiği psikodrama temelli oyunlarda insan davranışı hakkında çok şey öğreniyor, baş başa konuşmalarda kendilerini, seminerlerde edindikleri bilgilerle de çevrelerini değerlendiriyorlardı ayrıca, değişik illerden gelen yaşıtlarıyla da tanışıyor, birlikte geçirdikleri birkaç gün boyunca sağlam dostluklar kuruyor, dertleşiyor, deneyimlerini paylaşıyorlar, birlikte seminerlere katılıyor, yemek yiyor, oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyor ve rehberleri eşliğinde konuk oldukları şehirleri dolaşıyorlardı. Yeni arkadaşlar edinmek, eğlenmek, öğrenmek, bilmedikleri bir kenti keşfetmek, hayatı tanımak, en önemlisi de ruhlarına tutulan aynada kendileriyle yüzleşmek ve yaşamın neler vaat ettiğini bilebilmek. Tüm bunlar kendilerine sunulan o müthiş paketin parçalarıydı. Daracık dünyalarının eğitim sayesinde iyiye, güzele doğru hızla değiştiğini, genişlediğini ve üstelik heyecan veren bu yeni dünyada yalnız bırakılmadıklarını görüyorlardı. Yönderlerde eşsiz bir deneyimin içindeydiler. Onlar da en az kızlar kadar heyecan duyuyorlar. Onlar da uzmanların, psikologların yönlendirmesiyle bugüne kadar fark etmedikleri özelliklerini keşfediyorlar. Yönderlik edecekleri gençlere en yararlı ve yakın olabilmenin yollarını araştırıyorlardı. Yaşamları boyunca çok sorumlulukları almış, şirketler yönetmiş, dergiler çıkartmışlardı. Ama yönderlik bambaşka bir sorumluluktu. Onlardan biraz abla, biraz öğretmen, biraz da arkadaş olmalarını bekleyen ve hayata ilk adımlarını atmak üzere olan genç insanlar vardı karşılarında. Bu genç insanlar onların çevrelerindeki kent soylu çocuklar gibi değillerdi. Kapalı çevrelerden geliyorlardı. Törelerine, ailelerine, aşiretlerine karşı ağır sorumluluklar taşıyorlardı. Hata yapma hakları yoktu. Onları ince ve keskin yollarında hünerle ve sevgiyle başarıya yürütmeyi üstlenmenin ağırlığını omuzlarında hissediyor ama bu sorumluluktan kaçmıyorlardı. Karı delerek güneşe çıkmış kardelenlerin boy atmaları, yeşermeleri ve yeni filizler vermelerinde kendilerine çok şey düştüğünün bilincindeydiler. Kızlarla el ele vererek bu müthiş serüvene atılmaya hazırlanırken başarılı olacaklarına inanıyorlardı. Değerlendirme ve eğitim süreçleri tamamlanan yönderlerle öğrencilerin uzmanlar tarafından eşleştirilmesi belli bir zaman aldı. Uyumlu ve yararlı bir beraberliğin sürdürülebilmesi için eşleşmelerde özellikle her öğrencinin hedefinin yönderinin ilgi alanı içinde olmasına ve karakterinin bazen benzeşmesine, bazen de farklılık göstermesine dikkat edilecekti. Örneğin yazar olmak isteyen öğrenciler yazar ve gazetecilerle, bilgisayar mühendisliği okuyanlar bilgisayarcı yönderlerle eşleşeceklerdi ama içine kapanık bir öğrencinin sosyal yanı gelişmiş bir yönderle eşleşmesi daha yararlı olabilirdi. Eşleştirme çalışmaları uzmanlar ve psikologlar tarafından yönderlerle öğrencilerin bir araya gelip eşlerini öğrenecekleri güne kadar titizlik ve gizlilik içinde sürdürüldü. Ve nihayet büyük buluşma 10 Ocak 2004 tarihinde İstanbul Kabataş Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yurdun dört bir yanındaki yüksekokullara dağılmış olan 46 kız öğrenci yakınlarıyla birlikte İstanbul'a getirilerek bir otele yerleştirildiler ve güneşli bir kış sabahında yönderleriyle tanıştılar. Kabataş Kültür Merkezi'nin toplantı salonunda kürsüye çağrılan her öğrenci önce kendini tanıtıyor, sonra eline verilen zarfı açıp yönderinin adını okuyordu. Ne öğrenciler ne de yönderler o dakikaya kadar kiminle eşleşeceklerini bilmiyorlardı. Ama adlar okundukça ve yönderler sahneye yürüyüp en az bir yıl ama belki de hayat boyu ellerinden tutarak yollarını aydınlatacakları gençlerle tanışıp kucaklaştıkça oluşan sevgi ve duygu yoğunluğu töreni izleyenlerin gözlerini yaşartıyordu. Sanki kaderin ayırdığı birbirlerini hiç tanımamış olan kardeşler ve ablalar yıllar sonra heyecan ve coşku içinde ilk kez buluşuyor gibiydiler. Öğrencilerden birinin tabiriyle adeta bir film gibi yaşanıyordu salonda. Bir öğrenci elindeki zarfı açmadan önce "Ben buraya iyilik meleğim bulmaya geldim." diye seslenirken bir diğeri "Ben de kendimi bulmaya, kendimi keşfetmeye geldim." diyordu. Bir başkası "Ben yaşadıklarımı hep günlüğüme aktarırdım çünkü ailemde içimi dökebileceğim ve beni anlayacak kimsem yoktu. Şimdi günlük yerine gerçek biriyle dertleşebileceğim." diye sevinirken bir başka öğrenci yeni tanıştığı yönderini kucaklayarak "Bana gelecek için ne düşünüyorsun?" diye sorduklarında "Ben hep geleceğim daha başlamadı" derdim. "İşte benim geleceğim şu anda başlamış bulunuyor" diyordu. Bir yönder ise öğrencisine "Sen ben değilsin, ben de sen değilim ama ben senin sen olman için elimden geleni yapacağım" diye söz veriyordu. Bir başka yönder, "Ben liseyi bir ilçede bitirmiştim. Üniversiteye başlamak için kente gelirken yol boyunca düşünüp durmuştum. İlçede olaylara haber veren hoparlör sistemi vardı. Kentte böyle bir sistem yoksa ben olaylardan nasıl haberdar olacaktım şimdi? Böylesine acemiydim ve kendimi yapayalnız hissediyordum" diye anılarına, kendi öğrencilik yıllarına dönüyor ve şu anda yönderleriyle buluşan kızların ne kadar şanslı olduklarını vurguluyordu. Bir başkası ise şöyle diyordu, "Ben de eğitim nedeniyle uzun yıllar ailemden uzakta yaşadım. Genç insanların sığınacak bir liman aramaları ne demektir bilirim. Bu yüzden hep yüreğimde evlerinden uzakta okuyan öğrenciler için bir şeyler yapabilme arzusu kıpırdadı. Bana bugün bu fırsatı tanıyanlara teşekkür ediyorum." Ve yine bir başka yönder hepimizin önünde söz veriyordu öğrencisine. "Birbirimizi çok iyi taşıyacağız, birlikte iyi şeyler yapacağız" diye. Yönderler uzmanlar tarafından saptanan öğrencilerine yararlı olabilmek için öğrenim süreleri boyunca onlarla düzenli aralıklarla temas kuracaklar, birbirlerine yakın mesafelerde yaşayanlar sık sık bir araya gelecekler, ayrı kentlerde yaşayanlar ara sıra buluşacak ama mektup, e-posta gibi iletişim araçlarından yararlanacak ve haftada toplamda en az bir saat telefon görüşmesi yaparak uzun uzun sohbet edeceklerdi ki kızlar diledikleri her konuyu yönderleriyle paylaşabilsinler, yanlarında her an ulaşabilecekleri deneyimli bir dost bulunduğunu bilsinler. Çünkü genç insanların kendilerini geliştirme sürecinde onlara destek olacak kişilere ihtiyaçları vardı. Bir elin parmakları nasıl birbirine benzemiyorsa, öğrencilerin de huyları, duruşları, yaklaşımları farklıydı ama amaçları birdi. Onları çalışkan, azimli, umutlu ve geniş ufuklu olmaya özendirecek yönderlerinin de yardımıyla iyi işler yapacaklardı. Birer meşaleye dönüşecekti her biri, buna gönülden inanıyorduk. Çünkü daha önce de görmüş, tanımıştık onları. Eşleşme töreninden yaklaşık 2 ay önce Erzurum'da yapılan yönderlik programı eğitim çalışmasında. 2003 yılının Kasım ayında Erzurum'da düzenlenen yönderlik programı eğitim çalışmasına Doğu ve Karadeniz bölgesindeki yüksekokullardan katılan kızlar anneleri, ablaları veya aile dostlarıyla gelmişlerdi çeşitli illerden. Yüksekokullu olmanın gururu yüzlerinden okunuyordu. Onlar sadece yüksekokullu değil, birer başarı örneği, birer önderdiler aynı zamanda. Doğup büyüdükleri çevrelerde eğitimleri sayesinde insanların gıptayla bakacağı, örnek alacağı birer simgeye dönüşmüşlerdi. Nice küçük kızın rüyasını süsleyecek, önünü açacak başarı anıtı gibiydi her biri. Çiçeğe durmuş bahar dallarıydılar, umutlu ve hevesliydiler. Birkaç yıl içinde fakültelerinden mezun olduklarında doğup büyüdükleri çevrelerdeki insanları da çağdaş ve mutlu toplum bireylerinin seviyesine taşıyacaklardı. Yörelerinde yeşererek hemşerilerine kol kanat geren ulu çınarlara dönüşmekte onların rüyası. Nitekim yönderlerin öğrencilerle eşleşip buluşmalarından yaklaşık 2 ay sonra 2004 yılının Mart ayında Türksel bünyesinde bir yönder olan Itır, öğrencisi Fulya için bakın neler anlatıyordu. Fulya'nın yönderi olduğum duyduğum ana kadar onu hiç görmemiştim. Kabataş Kültür Merkezi'ndeki toplantıda gencecik, esmer bir kız sahneye çıktı ve eline verilen zarftan bir kağıt çıkararak adımı okudu. Zarfını açmadan önce kısa bir konuşma yapmış ve yönderinin onun hızına uyum sağlamasını beklediğini söylemişti. Adımı duyunca önce müthiş bir korkuya kapıldım. Hiç tanımadığım bir kıza ablalık, arkadaşlık, yönderlik etmem, ona örnek olmam bekleniyordu benden. Birimiz İstanbul'da, diğerimiz Erzincan'da nasıl yakınlık kurabilecektik? Aramızda böyle bir mesafe varken ve birbirimizi hiç tanımazken ona her şeyin doğrusunu ve iyisini nasıl aktarabilecektim? Sorumluluğumun altında ezilerek, dizlerim titreyerek yerinden kalktım, sahneye yürüdüm. Ne var ki el ele tutuştuğumuz anda aramızda bir sıcaklık oluştu. Bunu anlatması çok zor ama birbirimize sarıldığımızda her ikimiz de birbirimizden güç aldığımızı hissettik. Bir köşeye çekilip uzun uzun konuştuk. Ben ona yüzlerce soru sordum. O da benim hayatımı merak ediyordu. Ona ailemi, çocukluğumu, okul yıllarımı, kocamı ve küçük kızımı anlattım. Ayrılmadan önce birbirimizi ve dünyalarımızı olabildiğince tanıdık. Sonra Fulya Erzincan'a, kalabalık ailesine döndü. Geride sürekli onu düşünen, onu nasıl geliştireceğinin planlarını yapan ve her derdine deva olmaya çalışan bir abla bıraktı.